Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın sosyal medyada, ben az önce yaptım, siz de yapın, herkesi çağırın. Şimdi biliyorsunuz, daha önce burada da konuştuk, Markez yayını sırasında da üzerinde de durmuştuk epeyce. Kırmızı pazartesi diye bir kavram vardı. Bu aslında herkesin olacağını bildiği, beklediği bir cinayetin simgeleşmiş haliydi. Bir de Kara Cuma'mız var. Bütün dünyanın bildiği büyük bir alışveriş çılgınlığı. Aslında çıkışı böyle değil ama büyük bir çöküntüyle birlikte. Bugünden itibaren biz de dünya tarihine, insanlık tarihine saçma perşembeyi armağan edeceğiz. Çünkü bütün ülke aslında ne olacağını bildiği halde bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun vereceği, yani verecekmiş gibi davranacağı çok daha önceden belirlenmiş bir kararı tartışıyor. Tartışmaya da çok gerek yok aslında bugün, çünkü bir takım rakamsal değerlerle de anlatacağım size. Tartışacak çok fazla bir şey yok. Hatta insanlar o kadar çaresiz halde ki şu anda pek çok gazeteci için de geçerli bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında o alkışladı bu alkışlamadıdan, yani idrardan karakter tahlili yapmaya çalışıyor insanlar sabahın bu saatinde. Karakter tahliline çok gerek yok. Ben son durumumuzu size anlatayım, yayına öyle başlayalım. Canlı dakika ve skor olarak şu dakika itibariyle serbest piyasada bir Amerikan doları 10 lira 83 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Dün gece siz uyurken 10.96'yı zorladı. Yani 11 lira sınırına gitti geldi. Euro için şu anda belirlenmiş fiyat 12 lira 28 kuruş ki deli rakamlar bunlar, gerçekten saçma. Altının da gram fiyatı 649 lira civarında şu anda. Yani buradan tabii bir hesap yapmanız da mümkün. Hani saçma bir bilgi ama aklınızda olsun. Böyle kafama yerleştiği için ben de sizinle paylaşayım istiyorum. Altının gram fiyatı beni ilgilendirmiyor. Çeyrek kaç para oldu diyorsanız 1.75 gramdır bir çeyrek altın. Yani yarım altın 3.5 gramdır. Tam altın, büyük altın ki artık görmek hayal. Müzelerde sergilenecek muhtemelen. O da 7 gramdır. Bu hesabın üzerinden giderseniz 1000 liranın biraz üzerinde. 1000 lira, yani 1000 lira 20 kuruş falan gibi bir şey herhalde. Şu dakika itibariyle altının fiyatı. Bu hayatımızda ne değiştirdi? Vallahi size şöyle söyleyeyim. Sadece şu geçtiğimiz 6-7 günlük düzeyde, yani bir hafta sizin gül hatırınız için son bir hafta olur, cebinizdeki para %10 eridi. Ne demek cebimizdeki para? Şunu söyleyebilirsiniz. Ya benim cebimde dolar yoktu ki, nasıl erisin? Onun nasıl eridiğini birazdan anlatacağım. Tek bir ihaleyle, aslında 3 parçalı bir ihale ama tek bir ihale duyurusu ve onun yol açtığı şeylerle konuşacağız. Çok basit. Lütfen ısrar etmeyin, çünkü dün geceden beri mail yığıldı, mesaj yığıldı, sosyal medya etiketleyerek paylaşanlar yığıldı. Saçma sapan bir herifin hiçbir şey anlamadan çıkıp Japon yeni ile Türk lirasını karşılaştırmasını burada konu edecek kadar düşmedik çok şükür. Bırakın yani cehaletinin içinde debelensin. O kadar abuk bir şey ki üzerinde konuşmaya bile değmez. Kim olduğu, ne iş yaptığı falan. Ya boş verin Allah aşkına, yani zaten yeterince büyük bir cahil grupla uğraşıyoruz. En dibine en azından tokaçlamayalım. Bırakın ne işe varsa, ne hali varsa kendi görsün. Şimdi dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp büyük bir hikaye anlattı yine. Yani çok kısa bir süre içinde işte 2023, o da yani şundan kaynaklanıyor. 2023 yılı itibariyle bütün sorunların çözüleceğini söylüyor. Yani diyor ki bana bir yıl daha açın siz. Yaparız ya, hallederiz, bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonrasını da öyle çözeriz. Kazın ayağı çok öyle değil. Hepimiz çok iyi biliyoruz bunu da. Ama direnebileceği noktada söyleyebileceği şeyler azaldı artık. Mesela Nas suresini öne çıkarttı. Nas ortadayken faizle hiç kimse ilgilenemez. Benim kusura bakmasınlar da faize bakan arkadaşlarla beraber yürüyebilmem imkansız falan dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan alkışladı, alkışlamadı. Boş baktı. Maskesinin gerisinden gözyaşlarını süzdürdü. Aslında içeriden gülerken ağzıyla, gözlerinin içinden büyük bir oyunculuk sergileyerek hüzün aktı falan gibi. Abuk sabuk şeyler söyleniyor. Bunların hiçbirine gerek yok. Dün bir kere yaşananı lütfen kafanızda şöyle tartın. Bu özellikle sizden bir ricamdır. İlk kez Mesela döviz noktasında yaşanan, noktasında ifadesini özellikle kullanıyorum noktasında, döviz noktasında yaşanan bu sıkıntıyla ilgili olarak ilk kez Amerikan komplosu denmedi, farkında mısınız? Kimse söyleyemiyor artık bunu. Yani yaşanan şeyin ekonomi yönetiminin beceriksizliğinden kaynaklandığı çok net artık. Bugüne kadar hep işte onlar bize komplo kurdu, öbürküler saldırdı, oradan atladılar, buradan zıpladılar falan diye abuk sabuk yalanlara sığınanlar yaşanan durumu hoş göstermeye, normalleştirmeye çalışıyorlar. Bu inanın bana çok ama çok büyük bir kazanım. Hepimiz için. Çünkü ülke 20 yılda o kadar saçmalaştı ki, o 20 yıllık saçmalık bölümünü de anlatacağım size. Çok basit bir örnekle aklınızda kalsın. Etrafınızda çizgili tişörtlü bir amca gelip telefonunu çıkart derse suratına vurun onun. Onun için söyleyeceğim size. Çok basit, aklınızda kalacak tek bir örnekle. Ama bunun da ötesinde bütün ülkenin gündemi bir anda mesela Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değil de ana muhalefet partisi liderinin ve onun ittifakta birlikte yürüdüğü İyi Parti'nin liderinin yapacağı görüşme ardından yapılacak basın toplantısına döndü. Çok önemli bir kazanım. Bizim gibi bir ülke için kazanımın ötesinde bir şey hatta. Çünkü ülke artık Erdoğan'ın ne söyleyeceğiyle falan ilgilenmiyor. Gerçekten umrunda bir dil değil kimsenin. Bakmıyor. Yani oradan çıkacak saçmalık, AKP grup toplantısında anlatılacaklar falan filan. Bunların hepsi hikaye. Gerçekten bunların tamamı hikaye. Kimse bakmıyor, kimse ciddiye almıyor. İnsanların çok daha büyük bir telaşı var. Resmi gazetede dün bütün ülke kilitlendi. Gece saat 12'yi geçtikten sonra emin olun basın bürolarında şöyle notlar bırakıldı. Akşam saatlerinde haber müdürleri, istihbarat şefleri çıkarken gececilerine, öyle tabir ederiz biz. Gece haber merkezlerinin sorumluları olur. Çok da böyle yoğun çalışan, telsiz dinleyen, telsiz üstünde uyumayı öğrenmiş tiplerdir onlar. Hakikaten çok önemli emekçilerdir. Onlara not bırakıldı. Denildi ki saat 12'den sonra resmi gazetenin yayınlandığı siteyi, resmigazete.gov.tr'yi sürekli güncelle, parmağın sürekli F5 üzerinde olsun, güncelle, oradan çıkacak Lütfü Elvan istifa haberinde olsun gözün. Yerine kim atandı? Böyle bir şey olmadı. Ama onun yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir duyuru geldi. Denildi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz cinsinden yapılacak işlemlere limit koyma yetkisi aldı. Ne demek bu? 100 doların üzerinde yapılacak işlemlerde işte kimlik ibrazı, ne yapılacak, ne edilecek, bunların sorgulanabilmesi hikayesi. Ne demek bu? Vallahi aslında ekonomist olmayanlar açısından durum son derece açık diyemeyeceğim ne yazık ki. Çünkü bundan sonrasının gidişatı döviz üzerinde Türk lirasının değerini koruma kanununun arkasına saklanarak, bunu özellikle söylüyorum, Türk lirasını koruma kanunu arkasına saklanarak Hazine ve Maliye'nin yapacağı operasyonların tamamında yetki sahibi olması. Diyebilirsiniz ki bugüne kadar yetki sahibi o değil miydi? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı mı bakıyordu? Cevabı evet. Değil aslında da ama dolaylı olarak evet tabii ki. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ötesinde Hazine artık bunu attığı adımların bir yenisi olarak göstermekten korkmuyor. Bugün saat 14'te, yani saat 9'u biraz geçiyor işte, kabaca 5 saat sonra Türkiye yeni bir faiz kararını duyacak. Dünya alemi biliyor ki, ben de geçen haftadan beri söylüyorum, hatta bu arada katıldığım iki seminerde de söyledim bunu. Beklenti 100 bas puanlık bir indirim noktasında, mesabesinde. Neden? Çünkü ülkeyi tek başına yöneten kişinin faizle arasının hoş olmadığını hepimiz biliyoruz ve onun böyle bir takıntısı var. Yani faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi hakikaten saçma, ekonomi teorisinin içinde zerre kadar yer bulmamış, ölü ya da diri, bütün ekonomi teorileri içinde yer bulamamış, abuk bir tanımlama bu. Ama ülke tek bir kişinin talimatıyla yaşamına devam ettiği için bürokratlar da onunla birlikte hareket ediyor gibi görünüyor. Söylenen, Ankara'da konuşulan şu, Lütfü Elvan çok uzun süre oldu istifa edeli, yani istifa mektubunda sunduğu da söyleniyor ama bunların gerçekten bir önemi yok. Hani bunu son dakika, o onu dedi, bu bunu dedi, vallahi önemi yok, hiçbir önemi yok. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi gazetede yayınlanacak böyle bir duyuru, para politikası kurulunun toplantısından 10 saat, 12 saat önce duyurulabiliyorsa bu zaten ülke yeterince yangın yeri demek. Kimsenin kimseden bir korkusu yok artık. Yokuş aşağı gidiyoruz. Hatta daha önce bu yayında kullandığım ifadeyle tekrarlayayım. Böyle azgın bir nehrin içinde salınan bir kütük gibi kocaman ülke. Sağa sola çarpıyoruz. Kayalardan işte bir yerleri sürülüyor, çiziliyor, budakları kırılıyor, yarılıyor hatta kütük. Ama devam ediyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yolun sonunda bana kalırsa bir şelale var. Oradan aşağı uçacağız da. Ama bazıları hani bunu bir rafting hikayesinin sonundaki sakin suya gelmek gibi falan değerlendiriyor. Öyle bir şey olmayacak. Hani tecrübeme dayanarak söylüyorum size. Ve şimdi tekrar o abuk herifi bir kenara koyun. Hani onun söylediği karşılaştırmayı, Japonya'yı, kişi başına düşen yıllık gelirin 40 bin dolar olduğu Japonya'yı. Yani Japon yeninin değerinin 30 küsür yıldır sabitlenerek korunduğu Japonya'yı falan bir kenara koyun. Biz kendi hali pür melalimizi konuşalım. Dövizin artması bizim hayatımızı nasıl etkiler? Hayır, şunu söylemeyeceğim. Zaten dün hani yaptığım konuşmaya dayanarak da anlatmıştım size. Perakende sektöründe çok ciddi bir sıkıntı var. Gerçek bir sıkıntı var. Malı çıkartanlar ne kadar satılacağına karar vermek zorundalar. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi. Eğer deposunda atıyorum 30 koli yağ varsa ayçiçek yağı, inanın bunun 30 kolisinde bir anda çıkartıp satma telaşında değil. Bu mahalle bakkalı için de geçerli, Türkiye şeker fabrikaları için de geçerli. Devlet tarihinde ilk kez stokçuluğu kendi yaptı. Üstelik önceden haber verilmesine rağmen yaptı. Utanmadan bir de haber yaptırdı iktidar gazetelerine ve yalaka televizyonlarına. Denildi ki Türkiye şeker üretiminde bu yıl rekor kırdı. Şeker nerede? Çıkacak, bekle. Az sonra %25'lik zam geldikten sonra dağtaş şeker oldu. Aynı şey satıcılar için de geçerli. Yani bugünün fiyatıyla atıyorum 70 liraya 5 litrelik bir yağ ortaya çıkartmak mı? Yoksa o 5 litrelik yağdan elinizde 10 koli varsa bunun 2 kolisini çıkartıp o fiyattan 70 liradan satmak ve yarın aynı yağı çıkartıp 75 liradan satmak mı? Bakkal hesabını bilen herkes bu sorunun cevabını anlayacaktır. O nedenle devlet resmen satıcıları şu anda stokçuluğa itiyor. Bu ekonomik anlamda bir suç. Nereden biliyoruz? Patates, soğan stokladı diye insanların depoları basıldı ve vatan haini terörist gibi gösterildi. Gerçi vatan haini kavramı, casusluk, teröristlik kavramı bunlar gelip geçici esneyebilen kavramlar. Çünkü İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın evini gözetlediği zannıyla gözaltına alınan sonra tutuklanan İsrailli çift de dün çalışan bir uçağa bindirildi. İsrailli yetkililer tarafından alınıp ülkelerine götürüldü. Yani burada başınıza gelebilecek şey aslında pasaportunuzla da biraz alakalı. İş oradan bakıldığı zaman mesela bir Amerikalı rahipseniz siz, onların söylemiyle bir pastörseniz, mesela Branson'da olduğu gibi cırt diye gidebilirsiniz. Alman pasaportunuz çok kuvvetliyse Deniz Yücel gibi siz tutukluluğunuzu düşünürken, devamını düşünürken çalışan bir uçağa dahil olursunuz. Bulunduğunuz yükseklikteki hava koşulları da göz önüne alınarak emniyet kemeriniz sıkıca bağlanır ve Almanya'ya götürülürsünüz. Ama bu Türkiye'de yaşayanlar için geçerli midir, değil midir? Değildir onun cevabı. Hani dedim ya yayının başında. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz, dövizle borcunuz mu var diyen selektör abinin kulaklarını da çınlatarak gidelim. Onun söylemiyle hani Allah sonumuzu hayretsin diyordu ya. Ya bunun sonundan hayır çıkmaz. Bunun Allah'la da bir alakası yok ayrıca. Yani dini anlamda baktığınız zaman da bunun Nas suresiyle de bir ilgisi yok. Bırakın onu. Eğer illa bir şey okuyacaksanız bu saatten sonra ekonomi için okunacak tek şey Ruhuna el-Fatiha'dır. Onun dışında kalanların hepsi hikaye. Bakın sizle bir şeyden bahsedeceğim. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ı tanıyorsunuz. Bu işe kafayı koymuş. Hakikaten ne olup bittiyse takır takır takip eden hem piyasanın, tarım camiasının içindeki piyasasının hem üreticinin hem de tüketicinin sorunlarını birleştirerek konuşan, anlatan bir insan. Dün gece ben yayın için çalışırken Ali Ekber Yıldırım'ın bir paylaşımını gördüm. Sevgili Ali Ekber, o kadar ince bir noktaya temas etmişti ki ben yayının içinde bir bölüme kadar gelmiştim. Gece o saatten sonra çevirdim yayını. Başka bir yere gitti. Çünkü şunu anlatmanın daha kolay olduğunu gördüm. Ali Ekber'in ifadesiyle dün Toprak Mahsulleri Ofisi 3 tane ihale açıkladı. Ne demek ihale açıkladı? Yapacağı alımları duyurdu. Bu 3 ihaleden 2 tanesi 23 Kasım'da. Üçüncüsü de 25 Kasım'da yapılacak. Yani bugün ayın 18'i. Sonuncusu önümüzdeki hafta bugün. Diğerleri de, diğer iki ihale de salı günü yapılacak önümüzdeki hafta. 23 Kasım'daki ihalede 320 bin ton arpa, 6 bin ton da ham ayçiçek yağı alacak Toprak Mahsulleri Ofisi. 25 Kasım içinde 385 bin ton ekmeklik buğday ihalesi açılacak. İthalat için yapılıyor bu. İthal ederken bir malı biz hangi para cinsiyle işlem yapıyoruz? Bunun cevabı aslında Türkiye'nin buğday, arpa, ayçiçek üzerindeki ithalat rejimiyle alakalı. Dün akşam çalışırken epeyce bir haber taradıktan sonra istediğim bilgilere ulaştım aslında. Birkaç tane mecrayı bir araya getirdikten sonra çıktı. Çünkü Son 20 yıllık dönemde, yani AKP'nin iktidara geldiği 20 diyorum da, daha kabaca 20 tabii, tam 20 olmadı. 72 milyon tona yakın buğday ithalatı yapmış Türkiye. 72 milyon ton. Çok kalın bir rakam değil mi? Biz buğdayı nerede kullanıyoruz? Aklınıza gelen her yerde aslında. Her şeyi bırak, ebbe yemeden karnım doydu demeyeceksin denilen bir ülkede en çok ebbek için kullanıyoruz. 72 milyon ton. Burada yapılan bir hesaplamaya göre kabaca 19,5 milyar dolar para ödenmiş bunun karşılığında. Bakın, 20 yılın ortalamasından bahsediyorum. 19,5 milyar dolar bunun ithalat bedeli. Sadece 2020 yılın içinde 9,5 milyon ton, hatta 10 milyon tona çok yakın ithal buğday gelmiş Türkiye'ye. Sadece geçen yıl, 2020 yılı için belirtiyorum bu rakamı. Bunun çok büyük bir bölümü Rusya'dan gelmiş, Ukrayna'dan gelen var, Kanada'dan gelen var, Meksika'dan gelen var. Bunların hiçbiri Türk lirası kullanmıyor. Yani tamamının döviz cinsinden bedelini ödüyoruz biz. Kütür kütür. Hepsinin. Hani deniyor ya enine çizgili amcalar. Sen çıkar telefonunu bakalım. Dolarla dövizle ne işin var senin diye. Dolarla dövizle ne işimiz olduğunu anlatayım. Biz bütün bunları yapmışız da Türkiye bir dönem insanlara anlatıldığı gibi hani bütün Avrupa'nın buğday deposuydu, kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmanın ötesinde aslında civarındaki ülkeleri de doyuran bir buğday deposuydu. Bizim üretici ne yapmış? Vallahi bizim üretici çok zavallı. Çünkü buğday için 2021 yılında üreticiye ton başına verilen fiyat 1650 lira. 1650 lira. Aklınızın bir yerinde kalsın bu. Hani döviz senin ne işine yarıyor? 1650 liradan satın alırım buğdayını diyor Toprak Mahsulleri Ofisi. Yalnız bizim şu yurt dışından yaptığımız alım var ya, onlardaki ortalama fiyat 2300 lira. 2300 lira. Yani kendi üreticisinden 650 lira daha pahalıya alıyor buğdayın tonunu. Neden? Adamlar öyle satıyor. Almazsan alma. Hiç kimse kimseyi zorlamıyor ki. Benden buğday alacaksın, Kanadalıyım ulan ben sana buğday vereceğim falan demiyor kimse. Sen ihaleye çıkıyorsun. Demin duyurduğum Ali Ekber Yıldırım'ın verdiği o bilgilere dayanarak duyurduğum gibi 25 Kasım'da yapacağın ihalede 350 bin ton ekmeklik buğday alacağım diyorsun. Kanadalısı, Meksikalısı, Rusu, Ukraynalısı falan diziliyor karşına. Ben bu fiyattan satarım, öbürü bu fiyattan getiririm falan filan diyor. İş sadece bununla da kalmıyor. Biz 2019 yılında Türkiye ürettiği buğdayın, bakın kendi ürettiği buğdayın %52'si kadar ithalat yapmış. Çok acıklı bir rakam değil mi bu? 2020 yılında getirebildiğimiz oran en fazla %48 olabilmiş. Yani yarısı kadar ithalat yapmak zorundayız. Neden? Çiftçi üretmiyor ki. Çiftçi üretemiyor ki. Çiftçi salak yerine konuluyor çünkü. Çiftçiye diyorsun ki sen aptalsın. Sen aptalsın. Bak ben senden ucuza alacağım birazdan buğdayı, izle. Neden? Çünkü sen bana mecbursun. Hiçbir şey yapamazsın. Ben senden 1650 liradan alacağım. Meksikalıya diyeceğim ki bana buğday getirsene, 2300 liradan alacağım tonunu. Böyle olunca haliyle çiftçi de Allah'ın keki ben miyim diye düşünüyor. Nas suresinde ne yazdığına bakmıyor. Hani çok dindar olmasına rağmen pek çoğu bakmıyor ona. Diyor ki Allah'ın salağı ben miyim ya? Üretmiyorum kardeşim. Bu tarlalarda üretim olmayacak. Çünkü mazotun fiyatına bakıyor, gübrenin fiyatına bakıyor, ekim dikim toplama maliyetine bakıyor, sulamada kullanılan elektrik maliyetine bakıyor. Diyor ki ben bunu ürettiğine değmez. Bir de çalışacağım ben bunun üstüne. 8 ayda bekleyeceğim. Sonuçta ne olacak? Kimse benden bir şey almayacak. Alsa da ürettiğimin maliyetinin altında fiyat teklif edecek ve ben götürüp eşek gibi ona vermek zorundayım. Kime vereyim başka? Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin dışında buradan aldığı buğdayı Türkiye sınırları içinde satan yok ki. Onlar da akıllı. Toprak Mahsulleri Ofisi 1650 veriyorsa onlar 1450 liradan fiyat çekip hemen ödeme diyor. Hemen nakit keş ödeme diyor. Çiftçi elindeki malı paraya çevirmek zorunda olduğu için mecburen, yani oğlan nişanlanacak, kız evlenecek, akarı kokarı var evin damın, hayvanların ihtiyacı karşılanacak, para lazım. Gübrenin borcu duruyor daha ortada. Elektrik için her an kapatma tehdidi geliyor sürekli olarak. O götürüp 1450 liradan veriyor. Zaten ondan alan da iç piyasaya vermiyor. O da aptal değil çünkü. İç piyasaya verse para kazanamayacak ki. O yurt dışına bunu indiriyor. Yurt dışından bunun karşılığında dövizini alıyor. Ne yapıyor dövizi? Kenara koyuyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Çalıştırmasına gerek yok o parayı. Yani bunun karşılığında diyelim ki kazandığı bir yılın sonunda 100 bin dolar, çiftçinin üzerinden kazandığı 100 bin dolar zaten durduğu yerde kabaca %35 kazandırıyor ona. Hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Aptal mı bu insanlar? Çalışsın. Bazıları için Türkiye'de çalışmamak çalışmaktan çok daha karlı hale getirildi. Hayaldi. Herkes düşünür AKP yapar. AKP yaptı. Mesela 6 maaş 7 maaş kazananlar da bunun içinde ama bu çok daha karlısı. Çünkü bunu yaptığınız zaman bir yandan da üzerinize gelindiğinde bağırma hakkına sahip oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ulan ben bu ülkenin çiftçisini destekliyorum. Ona götürüp nakit para veriyorum. Nakit para veriyorum, onun ürününü alıyorum, mağduriyetini önlüyorum. Aslında burada ortada mağdur olan sadece çiftçi. Bir de bütün bunların sonunda hani dedik ya 100 bin dolarını kenara koydu. O aradan çiftçiden ucuza buğdayı kapatıp yurt dışına veren. O da mağdur değil. Ama sonuçta o verildikten sonra yani bu ülkede üretilen buğday yurt dışına çıktıktan sonra işlenerek buğdaydan yapılmış herhangi bir ürün olarak yine ithalat bedeli eşek gibi ödenerek bu ülkeye geliyor. Aradaki döviz farkını bu ülkenin bütün insanları ödüyor. Hep beraber ödüyoruz. Enine çizgili amca çıkartıp telefona bakıyor ama eğer cebinden çıkartmanı istediği ya da alışveriş poşetinde gördüğü 500 gramlık arpa şehriye torbasına baksa ne yaşandığını o bile anlayacak. O bile anlayacak. Mecliste basın toplantısı düzenleyen saçma sapan cahil herif de anlayacak. Anlamama şansı yok. Çünkü çiftçinin toprağından çıkanla onun arasında dağlar kadar fark var. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi 3 tane ihale açıkladı dün. Ali Ekber Yıldırım'ın verdiği bir bilgi bu. Sağ olsun, var olsun. En azından anlatıyor insanlara ne olduğunu. 25 Kasım'da 350 bin ton ekmeklik buğday alacağız biz. Kimden? Vallahi kim getirirse ondan. Zaten sorun o değil ki. Sorun onun karşılığında vereceğimiz döviz. Size kaldır kondur o emekli hazineci abimin hazırladığı tabloyu gösteriyorum. Şu tabloyu. Aklınızın bir yerinde kalsın diye. Çünkü bunlar bizim tabloya bağlanmış. Tarihlenmiş, takvimlenmiş borç ödemelerimiz. Bakın Kasım ayının içindeyiz. Toplam 8 milyar dolarlık dış borç ödememiz var. Hazinenin iç borcu 11.1 milyar Türk lirası. Bütün bunlara baktığınız zaman yani kabaca 9 milyar dolar para çıkartmak zorundayız. Kaç liradan? Nasıl kaç liradan? Türk lirası görünüyor. Yok, Türk lirasına bakma orada. Bak mesela Aralık ayı için aynı miktar 5 milyar dolar dış borç, 20 milyar Türk lirası iç borç olarak görünüyor. O zaman hemen dakika ve skor almak üzere bir kez daha bağlanalım. 10.80'den gidiyor Amerikan doları şu anda ve 12.07 civarında da euro kuru var. Biz güncellenmiş haliyle ödeyeceğiz bu paraları. Çünkü aynı paraya bizim döviz rezervimizi saçma sapan abuk sabuk ekonominin e'sinden anlamayan sadece selektör yapan bir herifi ortaya çıkartarak çarçur ettiler bütün dünyanın gözünün önünde. Yok bizim öyle bir paramız. Şu anda -35 milyar dolar seviyesinde bir Merkez Bankası rezervinden bahsediyoruz. Merkez Bankası. Bugün saat 14'te para politikası kurulu çıkacak, bir açıklama yapacak. Onun adına bir yazılı açıklama. Denecek ki Merkez Bankası işte faizde şu tarz bir harekete imza attı. Yani aşağı doğru bir hareket bekleniyor. Onun arkasından Merkez Bankası tekrar sorgulanacak. Merkez Bankası'nı sorgulamaya gerek yok ki. Burada defalarca anlattım. Merkez Bankası'nın özerk olmasının gerekliliğinin 2001 krizinde nasıl hepimizin gözünün önünde belirdiğini, bunun arkasından birbiriyle hiç anlaşamayan 3 koalisyon ortağının mecbur kalıp evet ya özerk olmalı diyerek peygamber yetkisiyle Türkiye'ye getirdikleri Kemal Derviş'in eliyle hazırlanmış bir kanun tasarısıyla Merkez Bankası'nı başkanı dahil bütün yasal korumaların içine aldığını ama bugün geldiğimiz yeri Türkiye'yi tek başına yöneten kişi sözümüzü dinlemiyor, lafımızı dinlemiyor diyerek Merkez Bankası başkanlarını görevden aldı. O kadar çok aldı ki artık hepsi birbirine girdi zaten. Kimdi, nereden geldi, nereye gitti, kim ne yapıyordu bu ülkede onlar çok tartışılmıyor, çok bilinmiyor. Ama dün kendisi bile artık bu saçmalığa dayanamadığı için sorulan bir sorunun üzerine Merkez Bankası bağımsız dedi ya. Kararını kendi alacaktır. Merkez Bankası kendi alacaktır. Şimdi size soruyorum. Türkiye'de en geçer akçe olan dini terimler, dini kavramlar üzerinden toplumun ajite edilmesi bu ortada dururken, kürsüden Nas suresinin hatırlatması yapılmışken, Hazine ve Maliye Bakanı'nın gözünün içine bakarak, kalanı maskenin altında zaten çok anlaşılmıyor, anlaşılmasında bir önemi yok zaten. İnsan kendi onuruyla yaşar, onuru için yaşar. İnsanlık bunu gerektirir en azından. Gözünün içine bakarak, kusura bakmasınlar birlikte yürüyemeyiz denilmişken, siz resmi gazeteden bir görevden alma haberi bekliyor musunuz gerçekten? Normalde bunun karşılığında yapılması gereken şey, atın ve tımarın gösterilerek, hatırlatması yapılarak, onuruyla insanların istifa etmesidir. Yapılabilir mi? Hayır. Daha önce bundan 3 yıl kadar önce anlatmıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan'ın kurduğu sistemin içinde hiç kimse kendi bireysel hür iradesiyle istifa edemez, istifa edebilemez. Hatta bunun düşünülmesi bile mümkün değildir. En fazla görevden affınızı istediğini söylenerek, yani bir parça taltif edilerek, bir parça iltifatla, taçlandırılarak şutlanırsınız. En fazla olabilecek budur. Örnekleri ortadadır. Ha, ondan sonrası için ne yapılabilir? Valla bu birkaç kanala ayrılabiliyor. Mesela yolları ayırdıktan sonra eğer aranız kötüyse Abdüllatif Şener'e davranıldığı gibi davranılabilir. Ali Babacan'a davranıldığı gibi davranılabilir. Ya da mesela Mehmet Şimşek örneğinde olduğu gibi yok varsayılabilirsiniz. Lütfü Elvan burada kendi seçimini kendi yapacak. Artık nasıl bir şey istiyorsa. Ama bugün bu yaşananların içinde insanların şunu söyleyebilmesi. Ömer Altun da hatırlatmış, sağ olun, Nas suresi değil diye. Kusura bakmayın, ben dini terimlere çok uzağım. Yani hayatında böyle değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Herkes Müslüman değil çünkü bu ülkede. Nas demek ayet ve hadiste bildirilen bilgi demektir. Kastettiği budur. Çok teşekkür ediyorum uyarı için. Bütün bunlar ortadayken, bir, Merkez Bankası'nın bağımsız karar alabilmesi, o kararını duyurabilmesi mümkün müdür? Merkez Bankası'nın da sorumlusu olarak görülen, geçmişte Ekonomi Bakanı olarak tepesine bir çatı kurulmuş ama sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı iyidir ya, Instagram hesabı da tek olur, en fazla Instagram'dan kaçar gider denilerek birleştirilmiş o bakanlığın başındaki insan bir hareket tarzı edinebilir mi? 3. Bunların herhangi birinin savunulabilmesi mümkün mü? Bunu istediğiniz kadar iyi ya da istediğiniz kadar kötü iktisatçılarla konuşabilirsiniz. Hiç sorun değildir. Gerçekten sorun değildir. Şunu savunabilecek tek bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Ancak sizi savunabilecek şey, mecliste ortaya çıkan, ne anlattığını kimsenin, hatta kendisinin bile anlamadığı, saçmalıktan medet umarak orada laf çevirmeye çalışan birkaç tane tiptir. Dün Erdoğan bu sözleri söylerken arkasında Alpay Özalan duruyordu. Aslında sadece o fotoğrafı göstermek bile, sadece o fotoğrafı gösterebilmek bile işin ne kadar saçma yürüdüğünün temel bir göstergesi, tarihe nakşolunacak fotoğrafı olarak çıkartılabilir ortaya. Çok doğrudur bu. Ama bugün yaşayacağımız, saat 14'te yaşayacağımız, yayının başında söylediğim gibi dünyaya, insanlık tarihine bizim abuk bir armağanımız olacak maalesef. Kırmızı Pazartesi bütün dünya Marquez'den öğrenmişti zaten. Kara Cuma'yı ekonomide yaşanan, Amerikan ekonomisinde yaşanan o kara krizden sonra bir alışveriş çılgınlığı olarak tanımlayarak bugüne getirdik. Saçma Perşembe de dünyaya bizim armağanımız olsun. Bugün saat 14'te çıkacak karar. Vallahi üzerine konuşulacak hiç ama hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Çünkü yaşadığımız saçmalığın sonu, azgın bir nehirde sürüklenen bir kütük ne yaşıyorsa aynı şeyle sonuçlanacak. Gideceğimiz yeri bazıları düşünüyor ki durgun bir suya ulaşacağız, duracağız, sakinleşeceğiz. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Bundan sonrası artık şelaledir. Ha, oradan sonra nereye gideriz? Vallahi onu bilmiyorum. Düştüğümüz şelalenin yüksekliğine bağlı o. Ne kadar olacağını şimdiden kestirmek son derece güç. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da. Çünkü farklılık demokrasinin temel gereği zaten. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. E o zaman bu yeterli. Birbirimizin farklılıklarını zenginlik olarak bu topraklara yaymak mümkün. Ama bunun yöntemi birbirimizden uzaklaşmamak. Konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden becerebilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz, bundan sonrasında yaparız muhtemelen. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün kardeşim. Çünkü bu yayında anlatılanlar başka yerde anlatılmıyor diyorsanız, Yayını nasıl destekleyeceğinizi düşünüyorsanız, öncelikli ricam sizden YouTube kanalına abone olmanız. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazıp arayarak, isterseniz buna hiç gerek duymadan ünsalunlu.com.tr adresini ziyaret edip orada sayfanın girişindeki abone ol düğmesine dokunarak yapabilirsiniz. O YouTube aboneliği. Para pul istemeyecek sizden. Mail adresi yaz diyecek. Sonra abone olduktan sonra benim bir ricam var. Özel bir rica, önemli bir rica. Şu beğen düğmesine, yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. Eğer yayını beğendiyseniz tabii. Çünkü o zaman YouTube bunu başkalarına da tavsiye edecek. Bak böyle bir şey konuşuluyor. İnsanlar bunu izliyor. Bir bak bakalım diye. Ardından YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü sorusunun cevabını zaten göreceksiniz. Katıl düğmesi var. Süper chat, süper sticker uygulamaları var. İsterseniz kullanacağınız. Bunların hiçbiri mecburi değil. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da öyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla da yayını desteklemek mümkün. Ama bütün bunlar bir yana en büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın sonuna geldik. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.